Ayrım 33, sayfa 321. Baron istilası, Timur Soykan. Gizlenen 7,5 trilyon dolar. Pandora Papers olarak anılan vergi cenneti adalarındaki hesapların ifşa edildiği skandal üzerine Europol'un hazırladığı rapora göre sadece bu belgelerde ortaya çıkan para miktarı 7,5 trilyon dolar. Küresel GSYH'nin %10'undan fazlası demek. Hepsi de yasal ve meşru offshore hesaplarda istiflenmiş. Deutsche Bank gibi dünya devleri de sık sık para soruşturmasına maruz kalıyor, cezalar ödüyor. SSCB dağıldıktan sonra özellikle yeraltı kaynaklarını ele geçiren Rus oligarkların servetlerini offshore hesaplarda topladıkları, büyük kısmını İngiltere başta olmak üzere Batı ülkelerinde futbol takımları, lüks oteller, rezidanslar satın alarak, işletmeler kurarak sisteme soktukları aleni bir bilgi. Mücevherler, yatlar, markalı moda ürünleri, özel jetler, pahalı tatil yerleri, oteller, kumarhaneler, sanat eserleri. Lüks tüketimin sürdürülebilirliğinde de kara paranın marifeti var. Sermayenin sicili için kıstas yalnızca yasal yollardan akıp akmamasıyla sınırlı kaldığı müddetçe de kara para en zahmetsiz finansal kaynak olmaya devam eder. Türkiye'ye uzanan suç otobanlarının kesiştiği noktada yer üstündeki hangi aktörleri görüyoruz? İlk olarak 2010'larla beraber Rusya ve Orta Asya ülkelerinin suç ağlarını görmeye başladık. Bu aktörler arasında ultra zengin oligarklar da vardı. Lotu Kuli gibi kırmızı bültenle aranan azılı suçlularda, otobanın en yoğun hatlarından birisini Rus ve Avrasya suç örgütleri oluşturuyor. Bunun savaşa kadar kumar ve bahis merkezi olan Ukrayna ile KKTC bağlantılı bir ayağı da bulunuyor. Eskiden uyuşturucu yolu olan İran'ın yanı sıra 2000'lerden sonra parlayan Körfez ülkeleri, özellikle Dubai merkezli bir diğer hatta ise Lübnan, Irak ve Suriye menşeli suç örgütlerini ve mensuplarını görüyoruz. Şimdilerde kırmızı bültenle arananların bir kısmı yakalanıyor. Bir başka geleneksel hat Balkanlar'da. Fakat bu hattın tek yönlü olmaktan çıkıp Türkiye merkezli olduğunu görüyoruz. Arnavutluk ve Sırbistan başta olmak üzere kanlı Balkan suç örgütleri ile Kuzey Avrupa mafyasının da kara para aklama ve güvenli ikamet için Türkiye'ye göç ettiği yine bugünlerdeki operasyonlarla da tescillendi. Ama yeni dönemin en dikkat çeken iki hattı belki de en önemlileri. Birisi Türkiye'den göç etmiş olanların da üst düzeyde yer aldığı Güneydoğu Asya suç örgütlerinin doğrudan ve KKTC aktarmalı şekilde burayla ilişkilenmesi. Şişli'nin göbeğinde otel işleten ve yine yakın zamanda yakalanan Hakan Ayık mesela. Ayık'ın da dahil olduğu Güneydoğu Asya'dan başlayarak Yeni Zelanda ve Avustralya'ya uzanan en büyük uyuşturucu karteli olan Comanchero çetesinin üst düzey isimlerinin hepsi Türkiye'de yakalandı. İkinci yeni hat ise Latin Amerika kartelleri. Hemen hepsinin Türkiye bağlantısı var ancak çok azı kamuoyuna yansıdı. Burada Venezuela ile kurulan legal ilişkilerin de altını çizelim. ABD ambargosu döneminde Venezuela ile yapılan altın karşılığı gıda anlaşması çerçevesinde oldukça tuhaf bir trafik ve aktörler belirmişti. Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağının da sık uçuş yaptığı rota burasıydı. Peker'in itiraf ve ifşalarından da Mersin Limanı başta olmak üzere büyük bazı limanları ile Latin Amerika arasında tonlarca kokain taşındığını öğrendik. Gizemi çözülemeyen lakin Türkiye'de siyasetin ve bürokrasinin tepelerine uzandığı tahmin edilen hat burası işte. Ayrıca Brezilya'da yapılan çok sayıda kartel operasyonu ve açılan davalarda da Türkiye adı sıkça geçiyor. Soruşturmalardan Hollanda limanı üzerinden Kuzey Avrupa'ya sokulan uyuşturucu da Türklerin oluşturduğu suç örgütlerinin aktif olduğu belirtiliyor. Hatta bazı isimler yargılanıyor. Latin hattının bir uzantısı da Afrika üzerinden açıldı. Buralarla Türkiye'nin yoğun havalimanı, deniz limanı yatırımları ve işletmeciliği olduğu malum. Legal ticaret, illegali de şekillendirir prensibini tekrar hatırlatalım. Bu manzaraya bakınca Türkiye bütün suç yollarının bir kesişim noktası olmuş gibi. Yani bir geçiş ülkesinden çıkıp bir merkez üsse dönmüş vaziyette. Türkiye'de otoriter rejimin inşa sürecinde yerel, bölgesel ve küresel mafya örgütlenmeleri nasıl kullanıldı? Tek adam rejiminin inşasıyla mafyanın devletleşmesi süreçlerinin bağlantısını anlatabilir misin? 1970'lerle beraber devlet aygıtıyla çete ilişkileri iç içe geçti. Bu uzun tarihsel kesitin özelliği, Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve hukuki olarak otoriterleşmesinin de tarihidir. Bunun içinde darbeler, siyasi cinayetler, toplu katliamlar vardır. Ama aynı zamanda her adımda mafyatik ilişkilerin güçlenmesi, güçlendikçe de alenileşmesi vardır. Siyasi cinayetlerde, katliamlarda çetelerin kullanıldığını tarihteki sayısız örnekte gördük. Keza toplumsal itirazların baskı altına alınması için de işlevli aparatlardır. Peker'in anayasa referandumu öncesinde mitinglerini, akademisyenlere tehditlerini ve bizzat kendi ağzından bunun bir sindirme operasyonu olduğunu, şok ve dehşet yaratma göreviyle bunları yaptığını dinledik. Seçimlere bile müdahale ettiğini itiraf etmişti. Bu deneyimler sonucunda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, iktidarların toplum üzerinde otorite kurarken zora dayalı pratiğinde çeteler finansal kaynak olmaktan sokak dehşeti yaratmaya kadar her açıdan işlevli aparatlardır. Yine de otoriter rejim ile çete ilişkisini burayla sınırda tutmak hele bugün için yanlış olur. İkili devlet halini yaşıyoruz. Tekrar hatırlatmak gerekirse, suç örgütü ile devlet aygıtını, suç faaliyeti ile siyaseti, suç geliri ile legal ticareti ayıran şey hukuktur. Onu çıkarırsanız bir fark kalmaz. Ancak hukuk bu suçtur dediği zaman bir norm oluşur. Peki bugün biz neyi tartışıyoruz? Hukukun üstünlüğünü bırakın, kanun devleti dahi olmaktan çıkmayı. İktidara yakınsanız, hangi konumda olursanız olun, ne yaparsanız yapın, dokunulamadığını, ayrıcalıklı olunduğunu. Türkiye tam da Nazi Almanyası döneminde yaşamış olan ve rejimin hukuki yönünü tartışan Alman hukukçu Ernst Frankel'in dediği gibi ikili bir devlet halini yaşıyor. Bu tez kabaca kendini hiçbir zaman hukukla bağlamayan bir tedbir devletiyle en azından mevcut kanunlar çerçevesinde rutin işleri yürüten bir norm devleti tarzının aynı yapı içinde bir arada bulunmasını anlatıyor. Devlete hakim rejim kendisini korumaya alıyor, fiillerini, ilişkilerini normlardan azade kılıyor. Diğer yandan sürekli kanun çıkararak onları uygulayarak da arzulamadığı kesimleri hukukla, yargıyla baskı altına alıyor. Tek tek örnek sıralamayalım. Ancak Gezi davasından tutun da nice büyük siyasi davalara, sıradan vatandaşların Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanmasına, dini, milli değerleri aşağılama gibi belirsiz bir suç tanımına kadar iktidarın hukuk pratiği ortada. Ancak yolsuzluktan, kayırmacılıktan tutun da uyuşturucu kaçakçılığına, cinayetlere kadar eğer iktidarla ilişkisi varsa bütün suçlarda hukuk dışına çıkarılıyor. Buna yönelik her tartışma bir BK sorunu kılınıyor. Yani iktidar tedbir pratiğini devreye sokuyor. Sonuç olarak Türkiye'de eskiden beri bir sürekliliğe sahip çete-iktidar-devlet ilişkisi artık rejimin olağanüstü karakteri içinde ortak yaşama dönüşmüş vaziyettedir. Bu sebeple organize suçla mücadele, devletin demokratikleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesinin parçasıdır. Son söz. Bazen anlatılan olaylar çok fazla analize gerek bırakmaz. Siyasal İslam iktidarı Türkiye'yi suçun merkez üstüne çevirdi. bir mafya cenneti yaratırken bu ülkenin emekçilerine, emeklilerine, gençlerine, kadınlarına, çocuklarına, gazetecilerine, dürüst siyasilerine, öğrencilerine, hukukçularına, demokratlarına, toplumun geniş kesimlerine cehennemi yaşattı. Türkiye'nin dünyanın mafya üssüne dönüştürülmesinde varlık barışı yasaları, Türk vatandaşlığının ucuza ve kontrolsüz satışı, devletteki çürüme, mafyaya sağlanan meşruiyet gibi faktörler belirleyici oldu. Küresel boyutta mafyaya düzenlenen operasyonlar da suç örgütlerinin Türkiye'ye göçünde etkiliydi. Türkiye'de devleti çürüten ve mafyayı devletleştiren Erdoğan, halkın kaynaklarını bir avuç sermayedara aktardı. Yarattığı ekonomik krizin faturasını da bu ülkenin emekçilerine ödetti. Bunun siyasi bedelini ödemedi ve iktidarını korudu. Türkiye'yi kara para cennetine çeviren uygulamalarından sonra görece temiz yabancı sermaye kaçmıştı. Bu batılı sermayeyi çekebilmek umuduyla yabancı mafya gruplarına operasyonlar yapıldı. Uyuşturucu baronlarına diz çöktürülüp çekilen fotoğrafların yargı süreçleri tamamlanmadan hiçbir anlamı yoktu. Nitekim uyuşturucu baronlarına, mafya liderlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, oturum izni veren çetelerin üzerine gidilmedi. Bu yabancı suç örgütlerini Türkiye'de koruyan devlet içindeki yapılar karanlıkta bırakıldı. Zaten iktidarın kirli elleriyle yıkanabileceğini zannetmek saflık olurdu. Türkiye bu çok karanlık dönemde gerçek bir hesaplaşma yaşamadan toplumsal yozlaşma ve çürümeden kurtulamayacak. Bunu ancak geniş toplum kesimlerinin temiz devlet ve demokrasi talebi başarabilir. O zaman dünya tarihinin en büyük temiz eller operasyonlarından birini göreceğiz. Bu ülke kirlerinden arınacak. Pes etmek yok. Kitabın sonu. 7 Nisan 2024. Sayfa 328.